Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 23. ayrım. Mikael ile kız kardeş Annika cinayet masası şubesinden ancak sabahın 3'ünde çıkabildiler. Önce Enskede'de Annika'nın arabasının içinde oturarak bir saat boyunca olay yeri incelemesini yapacak savcının gelmesini beklemişlerdi. Arkasından hem kurbanların yakın arkadaşı hem de olayın ilk tanığı olduğundan soruşturmaya yardım amacıyla Mikael ifadesi alınmak üzere cinayet masası şubesine davet edilmişti. Cinayet masasından komiser Anita Nyberg ifadelerini alana kadar uzun süre beklemeleri gerekmişti. Nyberg kumral saçlı, daha 10'lu yaşlarını doldurmamış gibi görünen genç bir kadındı. Ona bakan Mikael, yaşlanıyorum diye düşünmüştü. Uyanık kalmak için kantindeki süzme kahve makinesinden o kadar çok kahve alıp içmişti ki midesi bulanmaya başlamıştı. İfadeyi yarıda kesip tuvalete koşmuş, midesindeki her şeyi çıkarıp ağzından artık safra gelene kadar kusmuştu. Mia Bergman'ın parçalanmış yüzü bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Birkaç bardak su içip yüzüne bol su çarptıktan sonra görüşmeye geri dönmüştü. Nyberg'in sorularını hiçbir ayrıntıyı atlamadan cevaplayabilmek için kafasını toparlamakta epey zorlanmıştı. Doug Svensson ile Mia Bergman'ın düşmanı var mıydı? Hayır, bildiğim kadarıyla yoktu. Herhangi bir tehdit almışlar mıydı? Bildiğim kadarıyla hayır. İlişkileri nasıldı? Birbirlerini seviyorlardı. Doug, Mia doktorasını verdikten sonra çocuk sahibi olmayı düşündüklerini söylemişti. Uyuşturucu kullanırlar mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ama sanmam. Belki de en fazla bir partide esrarlı sigara falan içmişlerdir. Bu kadar geç bir saatte ziyaretlerine gitmenizin nedeni neydi? Mikael bir şey almak için uğradığını belirtti. İyi de bu kadar geç saatte. Sizce normal mi? Mikael kitap işinden bahsederek acil bir durum olduğunu söyledi. Onları nereden tanıyorsunuz? İş dolayısıyla tanıştık. Genç polis memuru sınırlanmış sorgu süresini etkili kullanmak adına soluk aldırmadan arka arkaya sıralıyordu sorularını. Silah sesleri tüm binada duyulmuştu. İki atış arasında 5 saniye geçmemişti. Sahil Koruma Birliği'nden emekli, topçu binbaşı olan 70 yaşındaki kahverengi röptoşamblı adam televizyon seyrederken bir el silah sesi duymuş, ikinciden hemen sonra hemen dışarı yönelmişti. Ancak kalçasındaki ağrılar nedeniyle kapıyı açıp merdiven sahanlığına çıkması tahminlerine göre 30 saniye kadar sürmüştü. Ne o ne de başka bir komşu katili görmüştü. Komşuların dediğine göre Mikael Blomqvist dairenin kapısına silah seslerinden 2 dakika kadar sonra gelmişti. Hesaplamalarına göre Mikael ile Annika'nın sokağa girdikten sonra binayı bulması, arabayı park etmeleri ve çok kısa bir konuşmadan sonra Mikael'in arabadan çıkması 30 saniye kadar sürmüştü. Mikael'in karşı kaldırıma koşması, binanın içine girip 3. kata çıkması da 30-40 saniyeyi bulmuştu. Bu süre içinde 2 kişiyi öldüren katil, cinayetleri işlediği daireden çıkmış, merdivenlere inmiş, silahı bodruma inen merdivenlere atmış, binayı terk etmiş ve Annika daha sokağa dönmeden gözden kaybolmuştu. Demek ki Mikael ile Annika yalnızca birkaç saniye daha erken gelseler katili göreceklerdi. Mikael Blomqvist kısa bir an Anita Nyberg'in kendisinden şüphelendiği hissine kapıldı. Öyle ya, belki cinayetleri işledikten sonra dışarı fırlamış, komşular toplandıktan sonra da tekrar merdivenleri çıkıp sanki yeni geliyormuş izlenimi vermişti. Ancak Mikael kız kardeşinin şahitliğiyle olay anında nerede olduğunu ispatlayabilirdi. Ayrıca Doug Svensson'la yaptığı telefon konuşmasına Giannini ailesinin birçok ferdi şahitti. Sonunda Annika duruma müdahale etti. Blomqvist polise yardım edecek tüm bilgiyi vermişti. Yorgun ve berbat durumdaydı. Ayrıca Annika yalnız kız kardeş değil, Mikael'in avukatıydı da. Artık sorgulamayı bitirip onu rahat bırakmanın vakti gelmişti. Dışarı çıktıklarında bir süre Annika'nın arabasının yanında durdular. Eve git ve biraz uyumaya çalış dedi Annika. Blomqvist başını iki yana salladı. Erika'ya gitmeliyim dedi. O da tanıyordu onları. Telefonda söyleyemem. Sabah haberlerinde duymasını istemiyorum. Annika bir an tereddüt etti ama abisi haklıydı. O zaman Saltio Baden'e dedi Annika. Beni bırakabilir misin? Kardeşler başka ne işe yarar? Naka'ya kadar bırakırsan oradan bir taksiye binerim ya da otobüsü beklerim. Bırak şimdi, hadi atla, ben seni götürürüm. 12. Bölüm. 24 Mart Perşembe. Mikael, yorgunluğu yüzünden okunan Anika'yı bir saatlik mesafedeki Lanners-Tassunden'e gidip dönmek yerine kendisini Naka'nın merkezinde bırakmaya ikna etmişti. Kız kardeşini yanaklarından öperek yardımları için teşekkür etti. Arabası köşeyi dönüp gözden kaybolana kadar bekledi. Arkasından telefon ederek taksi çağırdı. Satyabaden'e en son 2 yıl önce gitmişti. Birkaç defa Erika ve kocasını ziyaret etmişti. Demek ki henüz o zamanlar çok toydu. Erika Berger ile Gregor Beckman'ın evliliklerini nasıl yürüttükleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama kendisi 80'lerin başında tanıdığı Erika Berger'le ilişkisini tekerlekli sandalyeden kalkamayacak yaşa gelene kadar sürdürmeye kararlıydı. İlişkileri 80'li yılların sonlarında yalnızca kısa bir süreliğine kopmuştu. İkisi de evlenerek kendi yollarına gitmişlerdi. Bu ayrılık yalnızca bir yıl sürmüş, her ikisi de evliliklerine ihanet ederek tekrar ilişkiye girmişlerdi. Mikael'in eşi sadakatsizliğin bedelini boşanarak ödetirken, Erika'nın kocası yıllardır büyük bir tutkuyla sürdürülen bu ilişkiyi evlilik sözleşmesi ya da genel ahlak kurallarının ardına sığınarak bozmanın akıl dışı olduğunu düşünerek kabullenmişti. Ayrıca bu konuyu sorun ederek Erika'yı kaybetme riskini de göze alamamıştı. Erika Berger sadakatsizliğini itiraf ettiğinde kocası Mikael Blomqvist'in kapısını çalmıştı. Böyle bir ziyareti bekleyen Mikael işlerin boka saracağını düşünmüştü. Ama Gregor Beckman onun çenesine bir yumruk atacağına bir barda bir şeyler içmeyi teklif etmişti. Ancak 3 bar gezdikten sonra ciddi bir konuşma yapacak kadar çakır keyif olmuşlar. Güneşin doğmasına yakın bir saatte Maria Torget'te bir parkın bankına oturup konuşmaya başlamışlardı. Gregor Beckman ona eğer evliliğini bozmaya kalkarsa bir dahaki sefer elinde bir sopayla geleceğini, yok eğer bu ilişki karşı koyamadıkları şiddetli bir bedensel arzudan ibaretse buna bir itirazı olmayacağını söylediğinde kulaklarına inanamamıştı Mikael. Böylece Mikael ile Erika Gregor'ın da onayıyla ilişkilerini bir şey saklamaya gerek duymadan sürdürmüşlerdi. Erika'nın yapması gereken tek şey, canı istediğinde kocasına telefon edip geceyi Mikael ile geçireceğini haber vermekti. Ki canı sürekli istiyordu. Gregor Beckman şimdiye kadar Blomqvist hakkında tek bir kötü söz sarf etmemişti. Aksine onun Erika ile kurduğu ilişkinin Erika'yı kendine bağımlı görmesini engelleyerek aşkını derinleştirdiğini fark etmişti. Buna karşılık Mikael, Gregor'ın yanında kendini rahat hissetmezdi. Onun varlığı en liberal ilişkilerin bile bir bedeli olduğunun tatsız bir hatırlatması gibiydi. Bu yüzden Satyabaden'e ancak Erika parti verdiğinde yokluğu bir tavır olarak yorumlanmasın diye giderdi. İşte şimdi 250 metrekarelik villalarının önündeydi Mikael. Her ne kadar kötü bir haberle gelmek içini sıksa bile bir şekilde kapı ziline bastı, içeride ayak sesi duyana kadar belki 40 saniye parmağını zilden çekmedi. Gregor Beckman kapıyı açtığında belinde bir havlu sarılı, uykulu ve öfkeliydi. Karşısında karısının aşığını görünce öfkesinin yerini şaşkınlık aldı. "Merhaba Gregor," dedi Blomqvist. "Günaydın Blomqvist, saat kaç Tanrı aşkına?" Beckman sarışın, sıska bir adamdı. Göğsü epeyce kıllı, kafası ise neredeyse dazlaktı. Bir haftalık sakal uzatmıştı. Sağ kaşının üzerinde 5 yıl önceki yelken kazasından kalma bir yara izi vardı. "Beşi biraz geçiyor," dedi Mikael. "Erika'yı uyandırır mısın? Onunla konuşmam lazım." Gregor Beckman, Blomqvist'in gururunu yenerek Satyabaden'e hem de o saatte gelmesinden çok önemli bir şey olduğunu anlamıştı. Ayrıca adam çok berbat görünüyordu. İçkiye ya da kafayı vurup yatmaya ihtiyacı var gibiydi. Mikael'i içeri buyur etti. "Ne oldu?" Blomqvist daha cevap vermeden Erika göründü. Beyaz sabahlığının kuşağını bağlayarak ikinci kattan aşağı iniyordu. Mikael'i gördüğünde merdivenlerin ortasında kala kaldı. "Ne?" "Duck, Mia," dedi Blomqvist. Yüz ifadesinden nasıl bir haberle geldiği hemen anlaşılıyordu. "Olamaz," dedi Erika, bir elini ağzına kapatarak. "Şimdi şubeden geliyorum. Bu gece öldürüldüler." Öldürüldüler mi? Dedi Erika ile Gregor aynı anda. Biri onları Enskede'deki dairelerinde vurarak öldürmüş. Onları ben buldum. Berger basamaklara oturdu. Bunu sabah haberlerinde duymanı istemedim, dedi Blomqvist. Berger ile Blomqvist, perşembe sabahı saat 6.59'da Millennium'un bürosundan içeri girdiler. Erika Berger, Malm ve Erikson'u telefonla uyandırmış, Doug ve Mia'nın öldürüldüğü haberini vermişti. Onlar daha yakın semtlerde oturduklarından Erika ile Blomqvist'ten önce gelmiş kahve yapıyorlardı. ''Bu ne ya, neler oluyor?'' diye sordu Malm. ''Şşşt'' dedi Erikson. Yedi haberleri başlamıştı. Radyonun sesini açtı. Dün gece bir kadınla bir erkek Enskede'deki apartman dairelerinde kurşunlanarak öldürüldüler. Öldürülen kişilerin poliste herhangi bir suç kayıtlarına rastlanmadığı öğrenildi. Cinayetlerin sebebi bilinmemektedir. Muhabirimiz Hanna Olofsson cinayet mahallinden bildiriyor. Gece yarısından biraz önce polis Enskede'nin Björne Borgsvägen sokağındaki bu apartman dairesinde iki el silah atıldığı ihbarı aldı. Komşular birkaç el silah atıldığını söylüyorlar. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre cinayetin nedeni henüz aydınlatılamadığı gibi şüpheli de yok. Polis kordonuna alınan binada teknik araştırmalar sürdürülüyor. İşte bu kadar, diye radyonun sesini kısan Malin ağlamaya başladı. Erika sarılarak onu teselli etmeye çalıştı. Adressiz bir küfür salladı Malin. Oturun, dedi Erika kararlı bir sesle. Mikael o gece yaşananları anlattı. Düz bir sesle konuşuyor, Doug ile Mia'yı nasıl bulduğunu, haberle arasına mesafe koyan muhabir edasıyla anlatıyordu. Namussuzlar, dedi Malm. Aşağılıklar. Malin tekrar ağlamaya başladı. Gözyaşları sicim gibi akıyordu. Özür dilerim, dedi. Boş ver, ben de aynı durumdayım, dedi Malm. Mikael kendisinin niçin ağlamadığını merak ediyordu. İçinde yalnızca bir boşluk vardı. Sanki uyuşturulmuş gibiydi. Şu an olup bitenler hakkında pek az şey biliyoruz, dedi Erika. İki konuyu tartışmalıyız. Doug'ın çalışmasının basılmasına 3 hafta kaldı. Bu durumda yayımlamalı mıyız? Yayımlayabilir miyiz? Bu birincisi. İkinci konuyu Mikael'le buraya gelirken biraz konuştuk. Cinayetlerin niçin işlendiğini bilmiyoruz, dedi Mikael. Belki de Doug ile Mia'nın özel hayatıyla bir ilgisi vardır ya da birilerinin cinnetinin sonucudur. Ancak yaptıkları araştırmayla ilgisi olabileceğini de göz ardı edemeyiz. Masanın etrafında uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Blomqvist boğazını temizleyerek devam etti. Söylediğim gibi, bu araştırmaları yayımlayarak bir dolu insanın ipliğini pazara çıkaracaktık. Ki bunu soğukkanlılıkla karşılayamayacaklarını kestirebilirim. Doug 2 hafta önce bu kişilerle yüz yüze görüşmelere başlamıştı. Düşünüyorum da belki bunlardan biri. Evet ya, dedi Malin Erikson. En az 3 polisi ifşa ediyoruz. Üstelik aralarında biri Sapo'dan, bir diğeri ahlak masasından. Ayrıca birçok avukat, bir savcı, bir hakim, birkaç tane de pisliğe batmış gazeteci var. Kitabın yayımlanmasını engellemek için bunlardan biri işlemiş olabilir bu cinayetleri. Haklısın ama bilemiyorum, dedi Mikael. Hepsinin de kaybedecek çok şeyi var ama eğer gazetecileri öldürerek bu tür bir hikayenin ortaya çıkmasını engelleyebileceklerini düşündülerse inanılmaz derecede aptal olmalılar. Diğer yandan bir sürü pezevengi de ifşa ediyoruz. Her ne kadar takma isim kullansak bile kimliklerini çıkartmak hiç de zor değil. Üstelik içlerinden bazılarının hüküm giymişliği de var. Tamam, dedi Kristerman. Ama sen bu cinayetlere bir infaz kararının uygulanması gibi bakıyorsun. Eğer Doug'ın çalışmasını doğru okuduysam pek de zeki insanlardan bahsetmiyoruz. İki cinayet birden işledikten sonra paçalarını kurtarabilecek kadar yetenekliler mi yani? İki el ateş etmek için zeki mi olmak gerekiyor, dedi Malin. Ne olduğunu bilmediğimiz bir olay hakkında varsayımlarda bulunuyoruz, diyerek araya girdi Erika. Asıl düşünmemiz gereken şu, eğer bu cinayetlerin nedeni Doug'ın çalışması veya Mia'nın tezi ise, yazı işleri bürosunun güvenliğini artırmamız gerekir. Bir başka sorun da, dedi Malin Erikson, elimizdeki isimleri polise verecek miyiz? Mikael, dün gece onlara ne anlattın? Doug'ın hangi konuda çalıştığını söyledim ama ayrıntılara girmediler. Ben de isim vermedim, dedi Blomqvist. Bence vermeliyiz, dedi Erika. Ben aynı fikirde değilim, dedi Mikael. Tamam, bir isim listesi verebiliriz. Peki, bu isimlere nasıl ulaştığımızı sorarlarsa ne cevap vereceğiz? Adlarının saklı kalmasını isteyen kaynakları ifşa edemeyiz. Bu durum, Mia'nın görüştüğü kızlar için de geçerli. Ne boktan bir durum dedi Erika. Neyse tekrar başa dönelim. Bu kitabı basacak mıyız? Mikael bir elini kaldırdı. Bekle, bu konuyu oylayabiliriz ama yazı işleri sorumlusu olarak ilk kez tek başıma karar vereceğim. Cevabım hayır. Özel sayıyı da yayınlamayacağız. İlk başta yaptığımız plana bağlı kalamayız. Mikael'in bu sözlerine kimse itiraz etmedi. Tabii ki bu kitabı basmak istiyorum. Ancak tekrar elden geçirmemiz gerekir. Belgeler Doug ile Mia'nın elindeydi. Üstelik planlarımıza göre Mia bizim ifşa ettiğimiz adamlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktı. Bu konuda uzmandı. Bizim böyle bir uzmanlığımız var mı? Onlar konuşurken dış kapı açıldı. Gelen Henry Cortez'di. Doug ile Mia mı? Diye bağırdı soluk soluğa. Herkes başını salladı. Aman tanrım, bu ne aşağılık bir şey. Nereden duydun? Diye sordu Mikael. Kız arkadaşımla eve giderken takside duyduk. Polis sokak adı verip bir şey gören, bilen varsa diye çağrı yapıyordu. Sokak adından çıkardım. Hemen buraya geldim. Cortez çok sarsılmıştı. Erika Berger kalkıp ona sarıldıktan sonra masaya davet etti. Tekrar tartışmaya başladılar. Doug çalışmasını basmamızı çok isterdi, dedi Cortez. Ben de kesinlikle kitabın basılmasına taraftarım. Ancak sanırım bu şartlar altında basım gününü ertelemek zorunda kalacağız, dedi Erika. Peki ama şimdi ne yapacağız, diye sordu Malin Erickson. Değiştirilmesi gereken yalnızca bir makale değil ki. Özel sayının teması buydu. Her şeyi baştan ele almalıyız. Erika bir süre sessiz kaldıktan sonra yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Paskalya'da tatil yapmayı düşünüyordun, değil mi Malin? Bunu unut. Yapacağımız şu. Sen, ben ve Krister oturup Doug'ın yazılarını çıkartarak yeni sayıyı baştan planlayacağız. Haziran sayısı için planladığımız bir iki makaleyi bu sayıya çekebilir miyiz? Bir bakalım. Mikael, sen Doug'dan ne kadar yazı almıştın? 12 bölümün 9'u hazır. 10 ve 11. bölümlerde hazır gibi bir şey. E-postalarıma da bir bakayım. Ama 12. bölümün yalnızca ana çizgileri var. Özet ve sonuçlar bölümü. Ama Doug'la kitabın bütünü hakkında konuşmuştunuz, değil mi? Evet ve son bölümde ne yapmayı planladığını biliyorum. Sorduğum buysa eğer. Tamam o zaman. Bu durumda sen taslak kitap ve makalelerle ilgileneceksin. Neler eksik, Doug'ın eksik bıraktıklarını biz tamamlayabilir miyiz bilmek istiyorum. Bugün somut bir şey söyleyebilir misin? Olur anlamında bir jest yaptı Mikael. Ayrıca polise ne anlatacağımızı da düşün. Ne tehlikeli? Hangi durumda kaynağı gizleme yasasını çiğneriz? Gazeteden hiç kimse senin onayından geçmeyen bir şeyi söylemeyecek. Tamam, anlaştık dedi Mikael. Cinayetlerin arkasında Doug'ın araştırmasının olduğuna ne kadar inanıyorsun? Ya da Mia'nın tezi, bilmiyorum ama bunu göz ardı edemeyiz. Erika bir süre düşündü. Evet, göz ardı edemeyiz. Bunu sen yürüteceksin. Neyi yürüteceğim? Araştırmayı. Hangi araştırmayı? Hangi araştırmayı olacak? Bizim yapmamız gereken araştırmayı, diye birden sesini yükseltti Erika. Doug gazeteciydi ve Millennium için çalışıyordu. Eğer işi nedeniyle öldürüldüyse bunu bilmek istiyorum. Her tarafı didik didik ederek gerçeği bulmaya çalışacağız. Bu işi sen yapacaksın. Doug'ın bıraktığı belgeleri inceleyerek başla. Cinayet sebebi olacak bir şey var mı bak. Göz ucuyla Malin Erickson'a baktı. Malin, yeni sayının taslağında bana yardım edersen Krister'la ben kaba işini yaparız. Ayrıca Doug'la makaleler üzerinde epey çalıştın. Mikael'le birlikte cinayet kovuşturmasındaki gelişmeleri de takip etmeni istiyorum. Malin başıyla onayladı. Henry, bugün çalışabilir misin? Tabii. İşe derginin çalışanlarını aramakla başla. Sonra emniyet müdürlüğüyle konuş. Basın konferansı falan yapacaklarsa haberimiz olsun. Tamam, önce çalışanları arayacağım. Sonra eve koşup bir duş alacağım. Emniyet müdürlüğünde takılmazsam 45 dakikada ofiste olurum. Telefonlarınızı açık tutun. Tamam dedi Mikael. Bitti mi? Acelen mi var dedi Erika. Evet, bir telefon açmam gerek. Cep telefonu çaldığında Harriet Wanger, Henrik Wanger'in Hedby'deki evinde kahvaltı ediyordu. Kimin aradığına bakmadan cevap verdi. Günaydın Harriet, dedi Mikael. Oo, ben seni sabah 8'den önce kalkmazsın sanırdım. Eğer yatağa girme fırsatı bulsam kalkmazdım da maalesef dün akşam bu fırsatı bulamadım. Bir şey mi oldu? Haberleri dinlemedin mi? Blomqvist olanları özetledi. Korkunç bir şey bu. Sen ne durumdasın? Sorduğun için teşekkürler. Daha iyiceyim. Sen de Millennium Yönetim Kurulu'ndasın. Haberdar olman gerekir diye düşündüm. Sanırım haberciler çok geçmeden Doug ile Mia'yı bulan kişinin ben olduğumu öğrenirler. Bu da bir sürü spekülasyona yol açacaktır. Tabii Doug'ın Millennium adına yaptığı araştırmada artık duyulur. Bu da bir sürü soruya muhatap olacağız demektir. Yani hazırlıklı ol diyorsun. Tamam, peki ne söyleyeceğim? Gerçeği, seni haberdar ettik. Bu menfur cinayetlerden sarsıldın ama yazı işleri ile direkt bir bağın olmadığından spekülasyon yapmak istemiyorsun. Cinayeti araştırmak Millennium'un değil, polisin işi. Uyarına teşekkür ederim. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Şimdilik yok ama aklıma bir şey gelirse seni ararım. Teşekkürler. Mikael, lütfen beni haberdar et. 23. ayrımın sonu. Sayfa 248. Devamı 24. ayrımda.